Ayrım 32, sayfa 378. Ölüm çiçek açardı teninde. Bana öyle gelir ki sanki dünyanın en iyi öğretmenleri benim öğretmenlerimdi. Böyle olduğuna gerçekten de inanmışımdır. Örneğin bir Davut Şükrü Bey benim için bir söylence, destan kahramanıdır. Onun yaşamı için ne biliyorum da böyle söylüyorum. Hiç, ama o Davut Şükrü Bey'i kendi kendime destanlaştırmışımdır. Kurtuluş Savaşımız denilince ben o savaşın kahramanları olarak başlarına melon ya da röleve şapka geçirip, kara şayaktan ceketle, çizgili pantolon giyip, politika sirkinde türlü gösteri numaraları yaparak boy gösterenleri, savaşın parsasını toplayanları değil, işte bu Davut Şükrü gibi yiğitleri, gösterişten alabildiğine uzak o ülkücüleri, ölene dek bu yurt insanları için yararlı olmaya çalışmış, kahraman oldukları bilinmeden herhangi birimizcesine yaşamış olan o gerçek kahramanları düşünürüm. Giysilerine sinmiş savaşın barut kokuları duyuluyor sözü, Davut Şükrü gibiler için büsbütün de edebiyat abartması sanılmamalıdır. 10 yıl geçmişti savaşın üstünden ama onlar savaşın bütün izlerini giysilerinde değilse bile gövdelerinde, canlarında, içlerinde, tenlerinde taşıyorlardı. O subayların istiklal madalyasından başka nişanları, madalyaları, süsleri püsleri, renkli takıları, kokartları mokartları, sırmaları, yaldızları, kurdeleleri, rozetleri filan yoktu. İstiklal madalyası yetiyordu. Başka takı, başka övünç süsü yasaktı subaylara. Ama onların gözlere görünmeyen nişanları, gövdelerinde, canlarında taşıdıkları savaş yaralarıydı. Şarapnelin ne olduğunu bilir misiniz? Şrapnel öyle bir top mermisidir ki topun namlusundan çıktıktan sonra havada bir kez daha patlar ve içindeki misket denilen yuvarlak çelik parçaları hızla saçılır. Bir şrapnelin patlamasıyla 100 tüfeğin bir anda patlamasının etkisi sağlanmış olur. Kurtuluş Savaşımızda Davut Şükrü Bey'in vücuduna şrapnel misketleri dolmuştu. Ameliyatla bu misketlerden kimisi çıkarılabilmiş ama çoğu gövdesi içinde kalmıştı. Bunlar çıkarılamıyordu. Gövde içinde kalan bu misketler canlıymış gibi yürüyor, dolanıyor, oynuyordu. Yer değiştiren misketler kalbe girebilir, kalbe giden damarı tıkayabilirdi. Davut Şükrü Bey ölümü ta içinde canlı olarak besleyip yaşatıyordu. İstihkam yüzbaşısıydı. Uzunca boyluydu, sarışın, koyu, mavi gözlüydü. İstihkam rengi olan yakasındaki mavi renk gözlerinde yansımış gibiydi. Dişleri dikkat çekecek aklıktaydı. Yanakları al, yüzü pırıl pırıldı. Şık değildi ama çok değerli toplu düzgün giyinirdi. Hiç gülmeden gülmesini bilen bir adamdı. Kendinden hiç söz etmeden kendisini anlatabilen bir adamdı. 4 yıl boyunca öğretmenim oldu. Onun bir kez bile dişlerini göstererek güldüğü olmadı ama yüzü sert, suratı asık da değildi. Bu yüzden onun için hiç gülmeden gülebilen adamdı diyorum. Öğrencilerini pek çok sevdiğini biliyorduk ama bir kez bile bu sevgisini ne sözcükle ne davranışla belirtmemişti. Bu nasıl bir yetenekti ki onun hiç belirtmediği, dışa vurmadığı duygularını bize yine de iletebiliyordu. Gövdesinde dolaşan misketler derisine doğru yaklaşıp da damarı tıkayıp orada kalınca tıkanık damarın bulunduğu yerinde yaralar çıkardı. Misketin zorlayarak derisini açtığı yaraları gazlı bezlerle sarardı. Misket bir zaman sonra tıkandığı yerden yolunu açıp geçince Davut Şükrü Bey'in yarası da iyileşir ama bu kez başka bir yerinde başka bir misket yara patlatırdı. Kolunda, bacağında, belinde, göğsünde açılan misket yaraları. Ölüm çiçek açardı teninde. Sargı bezini en çok boynunda sarılı olarak görürdük. Ensesinde, boynunda misketlerin zorlamasıyla yaralar açılırdı. Ne zaman Davut Şükrü Bey'i boynu sarılı olarak görsem içimde bir ezik acı duyardım. Bir kez bile bize yaralarından, nasıl yaralandığından, kendinden söz etmedi, hiç yakınmadı. Kurtuluş Savaşımızda teğmen olmalıydı. Savaştan ağır yaralarla çıktıktan sonra malul emekli olabilirdi. Çünkü bu yaralarıyla damarlarında kanında taşıdığı misketlerle artık onu savaşçılıktan ayırmışlardı. Geri hizmet subayı olmuştu. Ama o gücünce yurda daha da yararlı olmak istiyordu. Kanını akıtarak kendisinde payı olan savaş yengesini, o büyük utkuyu kimileri gibi siyasal tutkulara dönüştürmemiş, ün için yatırım diye kullanmamış, para pul derdine düşmemişti. Bir öğretmen olmuştu. Bu yüzden savaş alanından yaralı yaralı eğitim alanına koşmuştu. Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarında genellikle sonradan öğretmen olma isteği yer almıştır. Bundan sonraki bölümde Mustafa Kemal'in de öğretmen olma isteğinde olduğunu göreceğiz. Daha önce de söyledim. Bugün bile bana benim öğretmenlerimden daha iyi öğretmen olamazmış gibi geliyor. Davut Şükrü Bey derslikte dersini vermekle yetinmezdi. O fiziği ille de öğretecekti bütün öğrencilerini. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. Dileyen çalışır, dileyen çalışmaz. Bilen geçer, bilmeyen sınıfta kalır demiyordu. Tıpkı bir babanın çocuğuna böyle diyemeyeceği gibi. İlle de sınıf geçecektik ve ille de fizik dersini öğrenerek, bilerek sınıf geçecektik. Kurtuluş Savaşı sonrası bambaşka bir dönemdi. Alabildiğine yoksulduk ama sonsuzcasına umutluyduk. Mustafa Kemal, muasır medeniyete yetişeceğiz dediği zaman biz bu söze inanıyorduk. Şimdi aynı sözü söyleyen politikacılara gülünüyor, gülenler haklıdır. Çünkü emperyalistin kucağında çağdaş uygarlık düzeyinde olunamayacağını gençlerimizin çoğu biliyor artık. Ne mutlu benim ezilmiş, yıpranmış, tüketilmiş, yazık edilmiş kuşağıma ki. Hiç olmazsa çocukluğumuzda, Kurtuluş Savaşı sonrasının o coşkulu, o ülkücü dönemini yaşadık. Benim kuşağımın tek mutluluğu 45 yıl gerilerde kalmış olan o dönemi yaşamış olmaktır. Gelecek için hiç tükenmeden artan umudumuz da yine o mutlu dönemi yaşamış olmamızdan geliyor. Hiçbir rezil politika içimizden bu umudu yok edemeyecek. Bütünüyle kendilerini, varlıklarını yurdun yücelmesine adamış öğretmenlerimizden aldığımız odla yalazlanıyorduk. Özverili, fedakar olmayı, halkımızın yararına olan inancımıza kendimizi adamayı o coşkulu, o ülkücü öğretmenlerimizden öğrenmiştik. Çok değil, Davut Şükrü gerçeğini yaşadıktan 10-15 yıl sonra başımızı kapitalizmin kayalarına çarpacaklardı. Yurdumuzun nasıl emperyalizmin kucağına itildiğini gördük, yaşadık. Her karşı koyuşumuzda daha çok ezildik. Bu durumda kuşaktaşlarımdan kimileri ihanet gidişine ayak uydurdu. Kimileri de tükenip bitti. 1946 yılında Amerikan emperyalizmine karşı gelmek ve Truman doktrini denilen yardım örtüsü altındaki sömürü pençesinin Türkiye'ye uzanmasını önlemek amacıyla yazdığım Nereye Gidiyoruz adlı broşürden ötürü tutuklu olarak sıkı yönetim mahkemesinde yargılanırken mahkemenin başkanı olan general %100 kesinlikle vatan hainliğime inanmış olarak hangi yabancı kaynaktan para alıp da bu broşürü yazıp yayımladığımı sorunca donup kalmıştım. Kesseler kanım akmaz dedikleri durum işte budur. O tutukluluk günlerimde kapalı tutulduğum hücremde sık sık hocam Davut Şükrü'yü düşünmüşümdür. Evet evet, emperyalizmin ister parayla tutulmuş ister donuk kafaları yüzünden gönüllü uşaklarına da insan deniliyorsa benim öğretmenlerim herkesten biri olarak kahramanlıklarını bize sezdirmeden aramızda yaşayan birer destan kahramanlarıydı. Davut Şükrü hafta tatili günlerinde bile okula gelip fizikten zayıf öğrencilerine özel ders verirdi. Bütünlemeye kalmış öğrencilere de yaz tatilinin her günü okulda fizik öğretirdi. Ayrıca bana hangi arkadaşlarıma fizikten hangi bölümü çalıştıracağımı ödev olarak bildirirdi. Davut Şükrü o söylence kahramanı öğretmenlerimden yalnızca biridir, bir simgedir o. Öğretmenlerimin hepsi de özverili kişilerdi. Davut Şükrü ve onun gibi birçok aydın Anadolu'yu istilaya kalkışan Yunan ordusunu gerçek düşmanımız sanmışlardı. Bizim ve komşumuz Yunanistan'ın ortak düşmanımızın emperyalist büyük devletler olduğunu biz sonraları anlayabilecektik. Yunan topundan fırlamış şarapnel misketlerini yaşam boyu vücudunda yara yara taşımış olan Davut Şükrü elbet Yunan'a düşman olacaktı. Yunan düşmanlığı o dönemde öyle aşırıydı ki Yunan bayrağının iki renginden biri olan maviye bile düşman olmuştuk. Gerçek düşman tanınmayınca araçları, aracıları, renkleri, simgeleri düşman sandık. Oysa balığın düşmanı yem takılı olta iğnesi değil. Oltayı tutan balıkçıdır. Yunan istilacıları yüzünden o dönemde ne oranda mavi düşman olduğunu anlayabilmeniz için Davut Şükrü Bey'in bize o zaman okumuş olduğu bir dörtlüğü yazıyorum. İstemem mavi göklü gündüzü ben. Ya kararsın sema ya al olsun. Mütemadi leale razıyım ben. Tek ufku safımda hilal olsun. Bu dörtlüğü yorumlayarak günümüzde diline şöyle aktarabiliriz. Yunan bayrağında mavi olduğu için gökler mavi diye gündüzü bile istemem. Gökyüzü ya kapkara olsun ya da al olsun. Sürekli geceye bile razıyım, yeter ki tertemiz çevrenimde hep hilal olsun. Kimin yazdığını bilmediğim, belki de Davut Şükrü Bey'in yazmış olduğu bu dörtlük o dönemin toplumsal duygusunu çok iyi belirtmektedir. Bugün de Türkiye ile Yunanistan'ın yine eski oyuna getirilmek, silah yarışına sokulmak, düşmanlığa itilmek istendiğine inanıyorum. Öğretmenler Destanı. Günlük defterimde Bayramoğlu, Haziran 1972 tarihli ama günü yazılmamış bir not var. O notu buraya aktarıyorum. Anılarımı daha çok yaşadığım çağda toplumumuzun durumunu, geçirdiği aşamaları anlatmak için yazıyorum. Anılarımda kendimi öne geçirmek istemedim. Kendimi ilişkilerimle birlikte toplumu canlı olarak vermek istediğim için anlattım. Bu amaçla yazdığım anılarımın birinci cildi bir ana destanı olsun istiyordum. İstiyordum demem de doğru değil, yaşamımda bu kendiliğinden böyleydi. Böyle gelmiş, böyle gitmesin birinci cildi, yavaş yavaş yükselen bir acı haykırışın sesin doruğunda tükenişidir. Böyle gelmiş, böyle gitmesin ikinci cildi de bir öğretmenler destanı olsun istiyorum. Çünkü gerçek yaşamımda da böyleydi. Bu yüzden ikinci cilt, birincisinin tersine bir çizgede olacak. Birinci cilt nasıl bir acı haykırışın sesin son doruğunda tükenişi ise, ikinci cilt de bunun tersine, tıpkı yaşamımda olduğu gibi acıların gittikçe azalarak sevince dönüşmesi, sevincin mutluluğun doruğuna ulaşması olmalıdır. 1972 Haziran'ında defterime böyle yazmışım. Mustafa Kemal nereden esinlendi? Dosyamda bir gazete kesiği var. 15 Şubat 1972 tarihli Milliyet Gazetesi'nden. Bu yazıyı Hıfzı Rahman Raşit Öymen yazmış. Öğretmen konusunda önemli bulduğum bu yazıyı gazeteden kesip dosyamda saklamışım. Öğretmenlerin değerini belirtmesi ve analarımla ilişkisi yönünden yararlı olur diye yazıyı sunuyorum. Gerçi biz belki de burada bulunanların hepsi dünyaya geldiğimiz zaman bu topraklar üzerinde yaşayanlarla beraber kahredici bir istibdadın pençesindeydik. Ağızlar kilitlenmiş gibiydi. Muallimler ve mürebbiler yalnız bir noktayı dimağlara yerleştirmeye mecbur tutulmaktaydı. Benliğini, her şeyini unutarak bir heyulaya boyun eğmek, onun kulu, kölesi olmak. Gazi Mustafa Kemal bu sözleri 1924 Eylül'ünde Samsun'da İstiklal Ticaret Okulu'nda onuruna verilen bir ziyafette, öğretmenlere yaptığı tarihi konuşmasında söylemişti. Benden önce konuşan arkadaşlarımızdan biri bana nereden ilham ve güç aldığımı sordu. Bu soruya kısa bir karşılık vermiş olmak için diyebilirim ki, biz bugünkü uyanıklığımızı düne, geçmişe borçluyuz. Babalarımızın, analarımızın, yetiştiricilerimizin ruhlarımızda ve kafalarımızda verimli etkileri vardır. Hatırlatmak lazımdır ki, o baskı altında dahi bizi bugün için yetiştirmeye çalışan hakiki fedakar muallimler ve mürebbiler eksik olmamıştır. Onların bize verdikleri feyiz elbette ki esersiz kalmamıştır. Şimdi burada dinleyiciler arasında bir zat-ı aliye, yüksek bir kişiye tesadüf ettim. O benim Rüşdiye 1. sınıfında muallimimdi. Bana henüz temel bilgileri öğretirken istikbal için ilk fikirleri de vermişti. Mustafa Kemal bu sözleriyle hem eğitimin geleceğe yönelen bir yatırım olacağını öğretmenin davranışıyla açıklıyor, hem de nereden ilham aldığını sorusunu cevaplarken Rüşdiye'nin ilk sınıflarındaki öğretmenin etkisini de belirtmek istiyordu. Nitekim bu öğretmenini bir örnek olarak hatırlattıktan sonra işte eğitimdir ki bir milleti şanlı, ünlü veya esir yapar diyerek eğitiminin önemini başta değerlendirmiş ve hayatı boyunca bu görüşüne konuşmaları ve davranışlarıyla sadık kalmıştır. Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 2. yıl dönümü töreninde bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz sorusuna da marifin başına geçmek isterdim cevabını vermesi aynı anlayışın bir başka çeşit, belki de daha içtenlikle benimsenen bu ifadesidir. Şimdi asıl konumuza geçebiliriz. Yani Atatürk'ün bu konuşmasında hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözüyle ünlü Samsun konuşmasında saygıyla, övgüyle andığı ve herkese örnek bir öğretmen gibi tanıttığı bu öğretmeni kimdir? İşte biz yazımızda 40 bu kadar yıl sonra da olsa onu okurlarımıza tanıtmak istiyoruz. 40 bu kadar yıl diyoruz çünkü şimdiye kadar Atatürk'ün çıkmış biyografilerinin hiçbirisinde okul hayatını izleyenler bu öğretmenden bahsetmemiştir. Oysa Atatürk hiçbir öğretmeni için bu derece saygı ve takdir dolu sözler söylememiştir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi Atatürk'ün hayatı bunca araştırmalara ve incelemelere rağmen yurt içinde ve yurt dışında yeteri kadar değerlendirilmiş değildir. Nitekim İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivleri dahil Atatürk'ün öğretmenleri konusunda yeterli bilgiyi bulamadık. Bunun ikinci bir nedeni de her ciddi öğretmen gibi Naki Yücekök'ün de kendini ileri sürmekten Atatürk gibi bir dehanın Rüşdiye sınıflarında ilk belirli nakışlarını meydana çıkarmada rolü ve etkisi olduğunu söylemek alışkanlığından kendini korumuş olmasını da aramak lazımdır. İbni Haldun'un bir tahlilinde belirttiği gibi hakiki öğretmenler kendini inkar ederler ve bu yüzden de ileri saflarda görünmezler. Ancak bir devlet reisi veya güçlü bir otorite ona sahip çıkarsa orada öğretmen emeğinin dünya yüzünde bir karşılığını bulabilir. Nitekim Atatürk'ün Samsun'daki bu karşılaşmasından sonra Yücekök'ü Büyük Millet Meclisi üyesi olarak daha sonra da gene Atatürk'ün çok partili hayata geçiş devresinin ilk denemelerinde kendisinin seçtiği bir üye olarak serbest fırkanın saflarında görüyoruz. Hatta Mustafa Kemal, Anafartalar cephesinde beraber savaştığı Nuri Jonker'e serbest fırkaya giriş teklifini yaptığı zaman silah arkadaşı kendisine "Önce hocanız girsin, ben ondan sonra girmiş olayım" cevabını vererek Atatürk'ün hocasına gösterdiği saygıya özel bir jestle mukabele etmiştir. Nitekim Nakin Yücekökü bu konuşmayı izleyen yılların Büyük Millet Meclisi'nde Elazığ'ı, daha sonra Muş milletvekili olarak ve nihayet Atatürk'ün yakın arkadaşları arasında Serbest Fırka'nın kuruluşunda aynı kadro içinde görüyoruz. Dünya toz toparlak değil. Kurmay Albay emeklisi Adil Bey bir süre coğrafya öğretmenliğimizi yapmıştı. Onun bir askeri okul öğretmenliği için bile gereksiz sayılacak aşırı ciddiliği yüzünden coğrafya sevimsiz bir ders olmuştu. Hiç kuşkusuz bize coğrafya öğretmeye çalışıyordu ama sevdirmeye çalışmıyordu. O yıl genel coğrafya okuyorduk. Öbür derslerde olduğu gibi coğrafya dersinde de derste öğretmenin ağzından ne çıkarsa not etmeye çalışırdım. Üç coğrafya defterim vardı. Biri sarı müsvedde defteriydi. Müsvedde defterime yazdığım notlarımı gece mütalaa saatinde özenle başka bir deftere geçirirdim. Bir de harita defterim vardı. Dünyanın portakal gibi toz toparlak olduğu konusunu okuduğumuz sırada nereden ve nasıl esinlendiğimi bilemiyorum. Dünyanın toparlak olamayacağı olasılığı kafama takıldı. Dünyanın toparlaklığını gösteren bir takım iddialar, gözlemler vardı. Bunları çürütmeye çalıştım. O zamanlar eseri cedid denilen dosya kağıtlarına düşüncelerimi büyük özenle yazdım. 24 dosya kağıdı oldu. Dünyanın biçimi üzerinde kesin bir yargıya varmıyordum. Yalnızca dünyanın yuvarlaklığı savları çürüteceğini sandığım düşünceler ileri sürüyordum. Önemli bulduğum satırların altlarını kırmızı ile çizmiştim. Madde ve bölüm başlarını renkli kalemlerle yazmıştım. Niçin yapmıştım bunu? Dünyanın toparlak olmadığına inanmadığımdan değil. Nedenini şimdi de bilmiyorum. Belki bu yaptığım bir çalışkanlık gösterisiydi de öğretmenimin gözüne girmek istiyordum. Belki bir kafa alıştırmasıydı. Belki bilgiçlik taslıyordum. Belki de bir yanıltmaca spekülasyondu. Belki de içimden o donuk coğrafya dersine bir devingenlik getirmek istemiştim. Her ne olursa olsun belli bir konuda 24 sayfalık tartışmalı bir yazı yazmıştım. Kendince yaptığım işi önemli buluyordum. Bugün de aynı düşüncedeyim. Bir 8. sınıf öğrencisi herhangi bir konuda 24 sayfa yazabilmişse önemli bir iş yapmıştır. Bir dersinde bu yazılarımı Adil Bey'in oturmakta olduğu kürsüye götürüp bıraktım. İlgileneceğini, beğeneceğini, bu konuda benimle konuşacağını umuyordum. Böyle olsun diye bir hafta boyunca ders saatleri dışında çalışarak bu yazıyı yazmıştım. Nedir bu? Diye sordu. Ama bu üç hoca, üç buz parçası gibi ağzından fırlayarak yüzüme çarpmıştı. İlk bozgunum nedir bu sorusunu sormasıyla oldu. Çünkü dünyanın toparlak olmadığını kanıtlamak için yazdığımı söylesem bu saçmaya herkes gülerdi. Ben bir konu üstünde düşünen bir öğrenci olduğumu anlatmaktan öte bir şeyi kanıtlamak istemiyordum. Daha bu soruyu sorar sormaz yazdığıma yazdıklarımı da ona verdiğime çok pişman olmuştum. Ama iş işten geçmişti artık. Yazıyı geri alamazdım. Gülünç olmamak için sorusuna da cevap vermedim. Şöyle bir bakıp başlığı okuyunca zaten bağırsakları buruluyormuş gibi olan yüzünü daha da buruşturup ekşiterek yazılı kağıtları oradan almamı beni tersleyerek söyledi. Çok kötü bozulmuştum. Kağıtları kürsüden alıp sırama oturdum. Öğretmenle aramda ne geçtiğini anlayamayan arkadaşlarım meraklanmışlardı. Paydos zili çalınca başıma toplandılar ama olup biteni onlara söylemedim. Yazık ki o 24 sayfa tutan yazımı bugüne dek saklayamamışım. Kurmay Albay emeklisi coğrafya öğretmenimizin beni tersleyerek söylediği gibi belki de gerçekten saçmaydı. Saçma da olsa içinde 16 yaşımın fantezileri, kurguları, hayalleri vardı.